TV100 ekranlarından Kur'an'ın yolunda programından herkese merhaba. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte bu akşam da evlerinize misafir oluyoruz efendim. 13. cüzden ön plana çıkardığımız konu başlıklarını konuşacağız bu akşam yine Mehmet Hoca ile birlikte. Dünkü programda Yusuf Peygamber'in kıssasını konuşmuştuk. O 12. cüzde başlamıştı. 13. cüzünde belirli bir bölümünde Yusuf Peygamber'in kıssası vardı. Artık 13. cüzün yani Yusuf Suresi'nin 102. ayetinden itibaren de yine Yusuf Suresi içerisinde meseleler değişiyor. Buradan başlayalım istiyorum. Özellikle 103. ayet Yusuf Suresi'nin. İnsanların çoğu mümin olmayacak, mümin olanların çoğu da müşrik olacak.
Evet.
Ne demek bu? Buradan başlayalım. Korkutucu bir durum var yine burada.
103. ayette diyor ki Rabbimiz وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Sen ne kadar özen göstersen de, üzerine düşsen de insanların çoğu iman edecek değildir. Şimdi bu ayet burada duruyor. Hı hı. Yani Yusuf Suresi 103. ayette böyle diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayet buradayken kalkıp deniyor ki efendim işte ahir zamanda işte bir Mehdi gelecek. O bütün insanları hidayete erdirecek. Kardeşim böyle bir şeyi nasıl söylersiniz? Allah'ın bu ayeti burada Yusuf Suresi 103. ayet buradayken ve insanların çoğu peygamberimizin tebliğine rağmen o günkü yaşayanların bile çoğunluğunu ikna edememişken peygamberimiz onun yaşamadığı bu dünyada şimdilerde insanların bir başkası tarafından hepsinin hidayete erdirileceği düşüncesi Yusuf Suresi'nin 103. ayetine taban tabana zıttır, aykırıdır.
Ama hocam şimdi şöyle diyorlar, ben hemen nasıl diyorlar onu söylemek zorunda hissediyorum ben de kendimi. Yani itirazlar ne yönde? Hani öyle diyorlar, böyle diyorlar değil de itiraz ve dayanak ne yönde? Hı. Deniliyor ki mesela Hazreti Peygamber, ondan önceki peygamberlerde, şimdi peygamberler Allah'ın dinini ve emirlerini tebliğ etti. Hı. O dönem peygamber inanlar, sonra din bir şekilde hani insanlar tabirime hoş görün zıvanadan çıktı. Doğru yoldan saptılar, davranışları değişti, dini yaşama biçimleri değişti. Bir başka peygamber yine Allah'ın dinini tebliğ etmeye geldi. Hı. O bilgileri tekrar etti ve insanlara tekrar hatırlattı.
Evet.
Şimdi bizim peygamberimize Hazreti Peygamber son peygamber dediği için ve bunu söylediği için ama biz de bugünün insanları ya da Kur'an'da işaret edilen ya da işaret ediliyor denilen bir ahir zaman döneminde yaşadığımız ve dini doğrularıyla yerine getiremediğimiz için Hı. ve başka da bir peygamber gelmeyeceği için bu güncellemeleri, bu düzeltmeleri ya da bu kurtarma olayını gerçekleştirecek bir Mehdi, Mesih gibi bir ilahi kudretli figürler gelecek. Yani en hızlı ve toparlayıcı anlatım bu olabilirdi itirazlılar çerçevesinde. Anlatabildim
Anladım,
mi?
Anladım tabii canım. Nihayetinde bahane bu. Gerekçe bu. Allah'ın dinini ihya edecek. İşte.
Ya da kurtaracak insanlığı. Doğru yola sevk edecek. Tabii. Bir rehberlik yapacak.
Öyle ifade ediliyor da bu madem Allah adına bir iş yapılacak bunun yapılacağını Allah'ın bildirmesi lazım. Yani. Allah yani Kur'an'da bakmalı görmeliydi ki demek ki vakti zamanı geldiğinde birileri gelecek, bozulan bu şeyleri işte yeniden ihya edecek diye. Bir defa önceki ilahi kitapların başına gelen bozulmalar bu Kur'an'ın başına gelmeyecek şekilde Allah bu kitabı kendisinin korumaya aldığını ilan ediyor. Yarınki programda ona temas edeceğiz. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Zikri indiren biziz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Allah bunu koruma garantisini almıştır. Bu kitap asla ve asla bozulmayacaktır. Bu kitabın buyruklarında metin olarak herhangi bir değişiklik kesinlikle olmayacaktır. Bir metin düzeltmesi, bir metin yenilenmesi kesinlikle ihtiyaç olarak görülmeyecektir. Bunun dışında bu metni doğru yaşamak, doğru anlamak, doğru anlatmak her Müslümanın görevidir. Bunu birinin gelip yapmasını beklemek, Aliya İzzet Begoviç rahmetlinin dediği gibi tembelliğimizin adını işte Mehdi koyuyoruz. Biz şimdi üzerimize düşen görevleri yapmıyoruz. bir başkası gelecek bunu yapacak filan diye Allah'ın görevlendirmesiyle alakalı bir işlem olduğu için Rabbimiz özel insan görevlendirmesi noktasında sadece peygamberlerini seçmiştir. Bunun dışındaki insanların her biri kendi çabasıyla bir şeyler üretir. O çaba üzerinden sonuç almaya gayret eder.
İşte İsa'nın geleceğine inanan da peygambere tekrar geleceğine inanıyor ama. Mesela Hazreti İsa'nın da ineceğine inanıyorlar. İşte peygamber gelecek bir de.
Olmaz işte. O zaman
öyle deyince ben de o zaman size karşılık şunu derim. Hazreti İsa peygamber de o da inecek. Mesih inecek.
Diyorlar
derim.
Tabii. Onu diyene de ben çabuk şunu derim. Hazreti Peygamber'den önce bütün yaşayanlar ölmüştür. Orada hiçbir istisna yoktur. Kur'an'ın ifadesidir bu.
Bunu konuşacağız
Enbiya
zaten.
Enbiya suresinde bu Kur'an'ın ifadesidir. İki, yine konuşacağız 22. programda. Hazreti Muhammed nebilerin, resullerin sonuncusudur. Eğer İsa bir peygamber olarak zaten gelemez de eğer geleceği kabul edilirse o zaman Hazreti Muhammed'in son peygamber oluşu inkar ediliyor demektir. Son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed'den sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. Bunu yumuşatmak için diyorlar ki tamam peygamber olarak gelmeyecek ama peygamberimize ümmet olarak gelecek. O zaman daha büyük bir facia var. Bir peygamber peygamberlikten sonra daha şerefli başka bir makam olamayacağı için bir peygamberin görevden alınması, rütbelerinin sökülmesi yahut da emekliye ayrılması gibi bir kurum değildir peygamberlik. Peygamberlik ebed müddet bir görevdir. Sağ olduğu sürece peygamber peygamberliğini devam ettirmiştir. Bundan sonra Hazreti Muhammed'den sonra herhangi bir peygamber ister isimlendirme üzerinden söylüyorum, ister Resul adıyla olsun, ister Nebi adıyla olsun, hiçbir şekilde ister Hazreti İsa için olsun, ister başka bir Mehdi ifadesiyle olsun, herhangi bir şekilde insanlığın önüne kesinlikle gelmeyecektir. Eğer birinin gelmesi gerekiyor diye düşünülüyorsa, bu Kur'an'ın tebliğcisi olan Hazreti Muhammed'in gelmesi daha anlaşılabilir olurdu. Bu kitabın peygamberi gelmiyor da niye bir başka peygamber geliyor diye. O günün Hristiyanları da Hazreti İsa'ya madem bu kitabı anlatacaktın bize niye başka bir kitap getirdin diye de serzenişte bulunabilirler. Böyle şeyler üzerinden Allah'ın kitabının ayetlerini tartışmaya açmayı ya da bu kitabın ayetlerine taban tabana zıt olacak düşünceleri ortaya koymayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu kitaba sadakatin, bizim bu kitabın muhatabı oluşumuz gerçeğinin bize yüklediği yükümlülükler arasında bu kitabın son kitap olduğunu, artık başka hiç kimseye vahiy gelmeyeceğini, bu kitabı tebliğ eden Hazreti Peygamber'in de Nebi ve Resul olarak son görevli olduğunu bir vesileyle ifade etmiş olayım. Bu katkıyı özellikle vermeyi arzu etmiştim, vermiş olayım.
Yine işte 13. cüzde İbrahim suresine de geçmek istiyorum ama Yusuf suresi bitmeden şunu da hatırlatmak istiyorum. 105. ayette göklerde ve yerde nice ayetler, deliller, işaretler vardır ki onlara uğrarlar da onlardan yüz çevirirler.
Geri dönerler.
Yani evet, kainat kitabına, delillerine bir gönderme var.
Evet, bir bu. Yani Allah'ın aslında 3 tane kitabı var. Bir tanesi vahyettiği kitap. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar vahyedilen bütün ilahi mesajlara tenzili kitap diyoruz biz. Bunlardan biri sonuncusu Kur'an'dır. Ama öncekiler de bu kavramın içerisindedir tenzili kitap diye. İkincisi tekvini kitap, kainat kitabıdır. Yaratılmış her şey ayettir. Ayetlerden, yaratılmışlardan oluşan bu alem de kainat kitabıdır. Biz buna tekvini kitap diyoruz. Bir de insan kitabı vardır. Bu iki kitabı okuyup anlasın diye. İnsanda da ayetler vardır. Böyle bir üçlü kitap tasnifi yapıyoruz Kur'an'dan anladığımız haliyle. Ben bu ayette başka bir şeye temas etmek isterim.
Şirkin imanın içerisine gizli bir şekilde yerleşmiş olabilitesine mi?
O bir sonraki ayetle ilişkili o boyutu meselenin o da çok önemli. Onu o 103'le irtibatlı olarak hani
adam mesela şirk koşuyor ama koşunun farkında değil galiba işte, değil mi?
İşte en kötüsü bu.
İşte çok dramatik yani.
Yani 16. Programda konuşacağız. insanların zarara ve ziyana düşenlerinin en perişanları yaptığı düşünceyi her şeyin doğru olduğunu zannedenlerdir diyor Allah-u Teala. Yani adam şirke bulaşmış, haberi yok yani. Haberi olmadığı için de bir tevbe ihtiyacı hissetmiyor yani. En büyük ziyan budur gerçekten. Kayıpta olduğunu fark ederse bir insan tevbe eder, kendine çeki düzen verir. Ama böyle bir durumda olduğunu bilmiyorsa ondan bir şey yok, öyle kaybolup gider. Onu da zaten 16. programda inşallah kardeşlerimizle paylaşacağım. 105'te Allah-u Teala şimdi gök, yani yerdeki ayetlere gitmeyi anlıyoruz. Hı hı. Yani nedir yerdeki ayet? İlginç bir doğa yapısıdır. İşte taştır, topraktır, ağaçtır, nehirdir, çöldür, şudur, budur. Gidip oraya gitmek, uğramak, oradan geri dönmek anlaşılabilirdir. Hı hı. Ama bunun gökler boyutu, göklerde de ayet vardır denince ve oraya giderler ifadesi, yani uzay yolculuklarına insanoğlunun bir gün ulaşacağının 1400 sene öncesinden haberinin verildiğini ben bu ayetten kardeşlerime aktarmak isterim. Yani göklerde nice ayetler vardır ki oraya merre yamurru, yamurru ne, adım atmak, uğramak demektir. Oraya gidilecek ama gelin görün ki ibret almadan gerisin geri dönülecek. Dileriz ki bir müminler bu işleri yapsınlar, hı hı, ve oradaki muhteşem ayetleri görerek imanlarında daha bir tazelenme, daha bir güçlenme olsun, insanlara bu hakikatleri aktarmış olsunlar.
Hocam o zaman İbrahim suresine geçelim.
Evet.
Yine böyle çok yaygın bilinen bir mesele var. Hazreti İbrahim'in eşi Hacer'le oğlu İsmail'i kuş uçmaz, kervan geçmez. Tabii Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail olduğu düşünülür. Belki evet, orada da bir değişiklik var mıdır bilmiyorum. Sizden onun da cevabını istiyorum. Kuş uçmaz, kervan göçmez bir yere bırakmasıyla ilgili olarak. Aslında bir güvenli bir mekan dileği var onlar için. Ama sizden dinleyelim en doğrusunu. Çünkü İbrahim suresi de 13. cüzün içerisinde 35, 36 ve 37. ayetlerin özelinde konuşalım istiyorum.
Evet, bu 13. cüzde yer aldığı için Hazreti İbrahim'le alakalı da hani sureye bir gönderme yapmak gerekir. Belki her programda her sureye gönderme yapamadığımız zamanlar olacaktır ama şimdi burada nihayetinde Hazreti İbrahim'le alakalı birkaç bir şey söyleyebiliriz. Ne diyelim? Hazreti İbrahim diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi bu şehri güvenli bir şehir kıl diyor. İşte beni ve çocuklarımı puta tapmaktan uzak tut. Öyle Allah'ın yardımını istiyor. Ve putların ve putperestliğin insanları hakikatten saptırdığına dikkat çekiyor. Sonra diyor ki 37. ayette İbrahim suresinin, sure adını bu kıssadan alıyor. Diyor ki Hazreti İbrahim birkaç yanlış bilinen şeyi bu vesileyle doğrultma şansımız olsun istiyorum. Diyor ki Rabbena, Rabbimiz inni eskentü min zürriyeti bivadin. Ya Rabbi ben ailemden, zürriyetimden bir kısmını yerleştirdim. İskan ettim. Eskentü, iskan etmek, yerleştirmek demektir. Bizim aklımızda veya işte genel dolaşan haliyle ifade edeyim, Hazreti İbrahim çoluk çocuğunu, işte hanımını ve büyük oğlu İsmail'i, o zaman küçüktü zaten, onu bıraktı, çöle bıraktı diyor.
Tarım yapılmayan yere değil mi?
İşte çöle bıraktı diyor da burada öyle demiyor. Efendim kuş konmaz, kervan geçmez yere diyor. Yok, öyle bir şey yok. Kim yapar mesela? Diyelim ki hepimiz çocuk sahibi insanlarız mesela. Çocuğun kıymetini herkes biliyor şu veya bu şekilde.
Allah korusun.
Mesela yani sen çocuğunu böyle ıssız bir yere bırakır mısın? Ya yani kim bırakır Allah aşkına?
Hocam yani ben sen ya, istisnai analar babalar vardır, bırakılmaz da belki bir hikmeti vardır. Allah emredince hani
tabii
karşı ama koyamıyor. Yani Allah bırak deseydi kuş uçmaz, kervan göçmez bir yere, tabii, Hazreti İbrahim'e bırakıp dönecekti yani.
Tabii öyle olsaydı eyvallah. Ama Allah öyle bir bilgi vermediği için
ama
öyle bir
kurban et de demedi mi?
O başka bir konu. O Kur'an kurban et de demedi. O rüyasında gördü.
Efendim bu konuyu detaylı bir şekilde işlemiştik hocayla TV100 evet. ekranlarına. TV100'ün YouTube kanalından ilgili bölümü Hazreti İbrahim kıssasını Mehmet Okuyan'la konuştuğumuz bölümü izleyebilirsiniz bu arada. Gerçekten çok çarpıcı mesajlar var orada da.
Evet. Şimdi yani ben şunu düşünüyorum. Hazreti İbrahim diyor ki bıraktım demiyor bir defa. Yani Allah bırak demiyor zaten, öyle bir şey yok. Onları oraya bıraktım da demiyor. Eskentü fiili var burada. Çok kıymetli bir fiil bu. İskan ettim, yerleştirdim diyor. Nereye yerleştirmiş? Bir vadin bir vadiye. Hangi vadi, nasıl bir vadi burası? Gayri zî zer'in. Tarım yapılmayan bir vadi. Burası Mekke'nin bulunduğu o Bekke Vadisi deniyor oraya. O vadide hala tarım yapılmıyor zaten. Orada tarım yapılmıyor oluşu oranın ıssız oluşu anlamına gelmiyor. Hazreti İbrahim ailesinden en az 3 ferdi biz Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail diye ikiye indiriyoruz. Hayır, orada en az 3 kişinin olması lazım. Ayetin ifade kalıbı onu gerektiriyor. Onları tarım yapılmayan bir vadiye bıraktım ama cümle bitmiyor. Diyor ki "Ende beytikel muharremi." Senin saygın beytinin yanına bıraktı.
Kabe'nin yanına bıraktı.
Kabe'nin yanına bıraktı. Bu tamam. Ne demek biliyor musunuz? Kabe'nin yanına bırakmak demek Hazreti İbrahim çocuklarını, ailesini o yörenin en merkezi yerine bıraktı. En şenlik yerine bıraktı. O yerleştirdi. Bıraktı kelimesi dilimize alıştığı için hep öyle diyoruz. Bırakmadı, yerleştirdi. Beyt-i Muharrem, yani saygın mescidin, saygın beytin, insanların uğradığı, bildiği, gittiği, orada bulunduğu en şenlik yere Hazreti İbrahim çocuklarını yerleştirdi ve niye oraya götürdüğünü iki gerekçeyle zikrediyor Rabbimiz. Hazreti İbrahim'in sözünü bize aktarıyor. Buyuruyor ki Hazreti İbrahim demiş ki Rabbena, Rabbimiz böyle yaptım ki liyukimus salate, namazı kılsınlar diye. Yani o tam mescidin yanına onları yerleştirdim ki liyukimu, o çoğul bir ifadedir. O çoğul ifadeden hareketle zamirler de çoğul geliyor daha sonra. Bunların en az 3 kişi olduğunu söylüyorum. Hazreti Hacer, Hazreti İsmail, mutlaka biri daha var. Kur'an ona dair bir gönderme yapmadığı için ismen bir şey söyleyemiyorum. Onları mescidin yanına koydum ki namazı dosdoğru kılsınlar. Diğer insanlarla beraber. Ve fecal ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim. İnsanların da gönüllerini onlara eğilimli kıl. Yani orada demek ki şenlik. Bak insanlar var, ahali var. Namaz kılıyor insanlar. Mabet var, mescit var. Sadece orada olmayan tarım. Tarımın olmamasını kuş konmaz, kervan geçmez diye tarife veya tanımlamaya dönüştürdüler.
Peki neden sayı ibadet yapıyoruz?
Ayeti bitireyim, onu cevaplayayım.
Tamam. Çünkü bu hadiseyle ve sizin bu menkıbedir, doğru değiliz dediğiniz hadiseyle ilişkilendiriliyor ya hani. Hazreti Hacer bir sağa bir sola koşmuş su bulmak için.
Oraya doğru değildir demiyorum ben. Hazreti Hacer orada işte o da yani o sa'i denen gidiş gelişin gerekçesi Kur'an'da anlatılmaz. Kur'an'da yok o niye gidip geldiği. Ama o rivayetler de var. O rivayetler ayete aykırı değil. Su arayışına giriyor yani. Orada vadide su sıkıntısının olması gayet normal, gayet doğal. Çocuk küçük olduğu için anlatılan o ki sağa sola gidiyor. Bazen yavaş gidiyor, bazen hızlı gidiyor. Safa Merve arasındaki sa'yin bazen düz gidilmesi, bazen hafif rampa çıkılması, bazen aşağıya inilmesi, bazen hızlı koşulması, Hazreti Hacer sembollüğünde öyle bir tarihi arka planı var, kabul edilerek yapılır. Sağ yapmak, Safa Merve arasında gidiş geliş Kur'an'ın buyruklarındandır. Orada en ufak bir tereddüt yok. Sadece gerekçesi nedir? Gerekçesi Kur'an'da yer almıyor. Yani mesela Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail'le ilgili gidiş gelişleriyle ilişkilendirilmiyor. Bunu anlatan rivayetlere ben mesafeli durmuyorum. Niye? Bunlar Kur'an'a aykırı değil ki. Ben bunları kabul ediyor ve o 4 gidiş, 3 gelişi ben Umre'ye gittiğimde uyguluyorum. Yani o Kur'an'da o şeklinin yer almaması benim onu yapmamamı gerektirmiyor. Ben onu gidip yapıyorum
diye dedim. Yani hani kuş uçmaz, kervan göçmez, su da yok, yiyecek de yok. Hani suya ihtiyaç duyduğu için koşmuş. Evet, siz diyorsunuz suya ihtiyaç duymuş ama orada insanlar var zaten.
Meselenin su boyutu da tabii hiç ayetlerde geçmiyor. Ama bir arayışın içerisine girdiği, belki rızık için koşuyordur. Yani zemzemle meseleyi ilişkilendirmek rivayet kaynaklı bir bakıştır. O da ayete aykırı olmadığı için ben onu kabulde de sıkıntı çekmiyorum. Ama Allah-u Teala'nın vermediği bir bilgiyi ayette bu vardır, ritüelin gerekçesi budur diye böyle fix sabitlemeyi doğru bulmuyorum. Korkuyorum yanlış yapmaktan. Ayet ne kadar diyorsa o kadarını anlatıyorum. Diğerleri ayete aykırı değilse canıma minnet, onu da kabul ediyorum ve onları da uyguluyorum ben. Umre'ye gittiğim zaman Safa Merve ile ilgili böyle uzaktan bakıp durmuyorum ben. Safa'dan Merve'ye doğru 4 giriş, 4 gidiş, 3 dönüşü uyguluyorum. Meseleyi ben sadece Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'den ibaret de görmüyorum. Ben orada Kabe'yi sembol olarak kabul ettiğim için Kabe'yi merkeze almak kaydı şartıyla hayatınızın merkezine bir şeyi alacaksınız ve o şeyden uzaklaşmadan sağa da gitseniz, sola da gitseniz, yürüyerek de gitseniz, koşarak da gitseniz, rampa da çıksanız, aşağı da inseniz hayatınızın merkezinde sizi daima cezbedecek bir değerin bulunduğu ortamda gidiş gelişlerinizi, hayat serüveninizi öyle yürütün diye onu hayatıma taşımaya gayret ediyorum. Kardeşlerime de onu aktarıyorum. Diyor ki Rabbimiz Hazreti İbrahim'in duasını aktarırken, demiş ki Hazreti İbrahim, insanların bir kısmının gönüllerini onlara yönlendir. Demek ki insanlar var orada. Verzukhum minessemerati. Ve o ürünlerden, meyvelerden onlara rızık ver ki leallehum yeşkurun. Umulur ki şükredenler olsunlar, şükretsinler. Demek ki rızık da var oralarda. Ama insanların onlara sahip çıkması için bir duada bulunuyor. Sözün özü şudur. Hazreti İbrahim çocuklarını ıssız bir yere götürmemiştir. Onları oraya atıp bırakmamıştır. Onları oraya yerleştirmiş. En şenlik yere götürmüş. Tarım yapılmamayı, ıssızlık gibi göstermeyi yanlış ve Kur'an'a aykırı. Doğrudan ayete aykırı olduğu için onu bir hatırlatma ihtiyacı hissettim.
Peki hocam, şimdi İbrahim suresinden iki ayet daha ben hatırlatmak istiyorum ben de size. Detayları evet. Dinlememiz için çok önemli. Çünkü bunları da konuşacağız. Hatta konuştuk galiba, değil mi? İnsanın günahlarından dolayı şeytanı suçlaması, evet, meselesini. Allah-u Teala burada böyle diyenlere yanıt veriyor. Hatta bu iki ayette şeytanın ağzından, yani şeytanı konuşturarak yanıt, evet, veriyor. Hemen 21'i paylaşayım. Kıyamet gününde hepsi Allah'ın huzuruna çıkmış olacak. Hı-hı. Ve zayıf olanlar kibirlenenlere diyecekler ki, şüphesiz ki biz size uymuştuk. Hı-hı. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz? Hı-hı. Onlar da şöyle diyecekler. Allah bizi doğru yola ulaştırsaydı, biz de sizi doğru yola ulaştırırdık. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Artık bizim için hiçbir sığınak yoktur.
Evet. Kimse faturayı başkasına kestirip kendisi kenara çekilemeyecektir. 21. ayet onu söylüyor. Şimdi bunun bir zirve hali de 22. ayet. Ben hiç açıklama yapma ihtiyacında değilim. 22. ayetin mealini okuyalım yeter.
22. ayette şöyle, hesapları görülüp iş bitirilince şeytan şöyle diyecektir. Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaat etmişti. Ben de size bir şeyler vaat etmiş ve size tersini yapmıştım. Zaten benim size karşı hiçbir gücüm yoktu. Sadece sizi inkâra çağırmıştım. Siz de hemen bana çağrıma koşmuştunuz. Şimdi beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben sizin feryadınıza yetişemem. Siz de benim feryadıma yetişemezsiniz. Şüphesiz ki daha önce ben beni Allah'a ortak koşmanızı da reddetmiştim. Şüphesiz ki zalimler için elem verici bir azap vardır.
Evet.
Yani böyle bir ortada bırakılma yok yani.
Yani şimdi kimse bu şeytan beni saptırdı, ya Rabbi ona lanet et filan, öyle değil. Evet. Şeytan diyecek ki hiç de o sizin dediğiniz gibi değil. Allah vaat etti, ona itibar etmediniz. Ben bir şeyler söyledim, balıklama daldınız.
Bir de benim hiçbir gücüm yoktu benim ki. Ben ne yaptım ki diyor.
Hiçbir gücüm yoktu. Davet ettim, daldırdın diyor yani. Ben ne yaptım sana? Bunlar, bu bahaneler kişileri kurtarmayacaktır. O beni saptırdı, bu beni saptırdı deyip kimse kenara çekilemeyecektir. Birbirini burada çok itibar edip taklit ettikleri insanlar için yarın Ruzi Mahşer'de onlara lanet okuyacaklarını Ahzab suresi 67-68. Ayetle Fussilet suresinin 29. ayetinde rica ediyorum açıp baksınlar, bu bahanelerin orada iş görmeyeceğini anlamış olacaklar.
Yani şeytanın yolunda bir yol arkadaşlığı yok.
Yok.
Kötülük yolunda bir yol arkadaşlığı yok.
Evet, faturayı da oraya kesmek yok. Yani.
Pekala hocam, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, programımıza gösterdiğimiz olduğunuz ilgi için. Ara ara bana soruyorsunuz bu görüntüler ne diye. Ben de hatırlatıyorum ama hani bazı bölümlerde ilk kez izlemeye başlayan izleyicilerimiz var bizi. Eyüp Sultan'dan, İstanbul'un kalbinden bu yayını gerçekleştiriyoruz efendim. Pierre Loti'den bir bakış açısıyla detayları görüyorsunuz. Karşınızda şu an Haliç Köprüsü var. İstanbul'un tarihi Yarımada'nın çok güzel, çok özel detaylarını da ekip arkadaşlarım ekranlarınıza getiriyor. O kadar güzel resimler, o kadar güzel görüntüler ki bunlar. Günün farklı saatlerinde biz de sizler için detaylar çekip yayınlarımız boyunca bu detayları da sizlerle paylaşıyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.